Selam. Bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldin. Önümüzde Müyesser Yıldız'ın siyasi misyonerler başlığıyla yazdığı oldukça dikkat çeken bir yazı var.
Evet, selamlar. Konu sıcak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump görüşmesi, hemen ardından Heybeliada Ruhban Okulu meselesinin tekrar gündeme gelmesi.
Ve tabii Fener Rum Patriği Bartolomeos'un bu görüşmeden hemen önceki ABD ziyareti asıl odak noktamız bu galiba.
Aynen öyle.
Görevimiz de bu yazıdaki iddiaları, bağlantıları takip ederek Erdoğan-Trump görüşmesi, Bartolomeos'un o ziyaretteki temasları ve Türkiye'deki yankıları arasındaki ilişkiyi çözmek.
Ne oldu, kim ne dedi, ne amaçlandı? Bunlara bakacağız.
Hadi bakalım, bu biraz karışık görünen durumu biraz deşelim.
Kesinlikle yazının işaret ettiği ilginç noktalardan biri, yani nasıl oluyor da Türkiye'nin bir iç meselesi gibi görünen ruhban okulu konusu birdenbire uluslararası bir hani diplomatik meselenin merkezine oturuyor?
Ve Bartolomeos'un rolü ne burada?
Tabii. Özellikle onun ABD'deki faaliyetleri yazının ana damarını oluşturuyor diyebiliriz.
Peki yazıya göre Erdoğan-Trump görüşmesinde konu nasıl gündeme gelmiş? İlk bakışta Erdoğan açmış gibi duruyor, değil mi? Üzerimize düşeni yapmaya hazırız demiş.
Evet, öyle bir bilgi var. Ama yazar hemen bir parantez açıyor. Diyor ki, Trump aslında Patrick Bartolomeos'la bu görüşmeden hayli önce konuşmuş.
Önceden mi?
Evet, hatta Patrick Türkiye'deki genel durumdan memnuniyetini iletip okul konusundaki beklentisini Trump'a aktarmış bile.
Yani Erdoğan konuyu açtığında Trump zaten bilgili miydi?
Bilgili olmakla kalmamış, yazarın iddiasına göre Bartolomeos'un Trump randevusu Erdoğan'ınkinden tam 2 ay önce ayarlanmış. Bu da ister istemez acaba konu ABD tarafında mı hazırlandı sorusunu akla getiriyor.
İlginç bir detay bu. Yani Erdoğan açmış gibi görünse de zemin önceden hazırlanmış olabilir mi diyorsun kaynağa göre?
Kaynağın vurgusu o yönde, evet. Hatta daha da geriye gidiyor biliyor musun? Bartolomeos'un ABD'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ne atadığı bir isim var. Başpiskopos Elpidaforos.
Evet, hatırlıyorum.
Onun 3 yıl önce bu meselenin bir Amerikan-Türk sorunu olduğunu söylediğini hatırlatıyor yazı. Yani bu yeni bir durum değil. Epeydir uluslararası bir mesele olarak görülüyor anlaşılan.
Peki Patrik'in o ABD ziyaretindeki diğer temasları, o zulüm ifadesi çok konuşulmuştu sanki.
Evet, o konu önemli. Yazıya göre Bartolomeos Trump'la görüştükten sonra bir açıklama yapıyor ve Türkiye'deki Hristiyanların yaşadığı zorluklar ve hatta zulümlerden bahsediyor.
Zulüm, bu ağır bir ifade.
Çok ağır ve iktidara yakın medyada bile hani ciddi tepki çekmiş bu kelime. Ama işin ilginç yanı bu ifadenin sonradan sadece bir web sitesindeki metinden çıkarıldığı ama kamera kayıtlarında ifadenin hala duyulduğu belirtiliyor yazıda.
Anladım. Peki ya Washington'daki diğer önemli temasları? CFR'da bir konuşması olmuş galiba.
Evet, Dış İlişkiler Konseyi yani CFR biliyorsun Amerika'nın en etkili düşünce kuruluşlarından. Orada konuşmuş ve kendini tanıtırken kullandığı ünvanda Midar, Konstantinopolis ve Yeni Roma Başpiskoposu Ekümenik Patrik.
O ekümenik sıfatı zaten başlı başına bir konu Türkiye için.
Kesinlikle. Yani evrensel yetki iddiası bu hep hassas bir nokta olmuştur.
Ve orada Patrikhane ile CFRA'yı benzer bir statüce mi tanımlamış? Bu nasıl olmuş?
Şöyle demiş. Küresel, ekümenik bakış açısına sahip devlet dışı aktörler olarak tanımlamış ikisini de. Bu, Patrikhane'nin kendini uluslararası alanda nasıl konumlandırdığına dair önemli bir ipucu aslında.
Devlet dışı aktör.
Aynen. Üstüne Kıbrıs Rum yönetimi lideri Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le de görüşüp onlara ABD temasları hakkında bilgi vermiş. Düşünsene, yasal olarak Fatih Kaymakamlığına bağlı bir kurumun başkanı ama uluslararası alanda bu seviyede temaslar yürütüyor.
Bu durum Türkiye içinde nasıl yankı buldu peki? Farklı sesler yükselmiş olmalı.
Hem de nasıl? Kaynat iki zıt kutbu gösteriyor. Bir yanda eski AKP milletvekili Metin Külünk var. Çok sert konuşmuş, Bartolomeos'u haddini aşmakla suçlamış, hatta sınır dışı edilsin demiş.
Bayağı sert bir tepki.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dilinin daha farklı olduğunu belirtiyor yazar. Bartolomeos'tan sayın diye bahsetmiş ve Türkiye'ye döndüğünde kendisiyle görüşeceğini söylemiş. Yani içeride de tek bir tutum yok anlaşılan.
Bu farklılık da dikkat çekici tabii. Peki ABD ziyaretinden sonraki durağı, o da önemli mi?
Yazar ona da dikkat çekmiş, evet. ABD'den sonra Selanik'e geçmiş Bartolomeos ve orada askeri törenle karşılanmış.
Askeri törenle mi?
Evet. Üstelik orada yaptığı konuşmada Selanik'in Osmanlı'dan ayrılışına gönderme yapan kurtuluş ifadesini kullanmış. Ve şehirdeki Türk okullarını ziyaret etmemiş olması da not edilmiş. Bunlar hep sembolik ama önemli detaylar.
Hı hı. Yani hem Türkiye içindeki statüsü hem de uluslararası alandaki bu aktif rolü arasındaki gerilimi gösteriyor gibi.
Aynen öyle. Yazının çizdiği resim bu.
O zaman şöyle bir toparlayalım. Müyesser Yıldız'ın yazısından anladığımız kadarıyla Heybeliada Ruhban Okulu meselesi sadece bir okulun açılıp açılmaması değil, çok daha katmanlı bir durum var ortada.
Kesinlikle.
İşin içinde Erdoğan-Trump ilişkileri var, Patrikhane'nin uluslararası rol arayışı var, ABD ve Yunanistan'ın müdahalesi var. Bir de tabii Türkiye'nin egemenlik algısı ve hassasiyetleri var.
Ve Bartolomeos'un attığı adımlar, kullandığı dil, yaptığı temaslar ve bunlara içeriden ve dışarıdan verilen farklı hatta çelişkili tepkiler, bütün bunlar meselenin ne kadar hani düğümlü olduğunu ortaya koyuyor.
Evet, gerçekten karmaşık bir ağ.
Ve tam bu noktada belki de sana ve dinleyicilere üzerinde düşünecek bir soru bırakmak lazım. Kaynağın da işaret ettiği gibi bir ülkenin vatandaşı, yani hukuken o ülkeye bağlı bir kurumun başındaki dini bir lider.
Evet.
Uluslararası alanda bu kadar etkin bir şekilde kendini devlet dışı aktör olarak tanımlayarak hareket edebiliyorsa, başka devlet başkanlarıyla, küresel kuruluşlarla, kendi ülkesini de ilgilendiren konuları bu şekilde görüşebiliyorsa,
bu durum bize ne anlatıyor?
İşte soru bu. Bu durum bizim bildiğimiz anlamdaki vatandaşlık, sadakat, hatta egemenlik gibi kavramları 21. yüzyılda nasıl yeniden düşünmemiz gerektiğini sorgulatıyor, değil mi? Kaynağın bize sorduğu temel sorulardan biri bu aslında.